Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un ikinci sezonunun birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severleriyle söyleşiler yapıyoruz. Bugünkü konuğum Turusan Yolcu. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Turusan Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Turusan Koç hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ ol Mirdemir'cim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkürler. Öncelikle antrenör olmaya nasıl karar verdiniz?
Antrenörlüğe başlamam tamamen bir şey. Yani çok aklımda olan bir şey değildi başta. 2013 yılında hiç antrenörlük belgemi aldım. İlk o zaman benim daha önce yanında altyapıda çalıştığım antrenörüm vardı. Yani işte basketbolla ilgili bir geleceğim olmayınca üniversite eğitimine devam etmiştim. Yaz okullarında, yaz spor okullarında, yaz dönemlerinde yoğunluk olduğu için o zaman Isparta'da oturuyordum. Onun yanında şey yapıyordum. Beraber ona yardımcı olmam işini o önermişti. Onun yanında, onunla beraber çalışıyordum. Sadece yaz dönemleri. Daha sonra kış dönemi üniversiteden bir arkadaşım, bir 5-6 senedir aktif olmayan bir kulüpte yeni öğrencileri toplayıp bir yeni kulüp çıkarmayı, çocuklarla başlamayı düşündüğünü söyledi. Ona bana yardımcı olur musun dedi. Ben de tabii niye olmasın yardımcı olayım. O şekilde başladık. Ben aslında ona yardım ediyordum yanında. Sonra birden o bir anda sezon başlamasına yakın askere gitmeye karar verdi. Bir an o askere gitmeye karar verince takım bana kaldı. O şekilde antrenörlüğe başladım. Başlayınca da bu işten çok zevk aldığımı ve yani bu işi yapmam gerektiğini hissettim. Ondan sonra da artık hiç kopmadan devam ettik. Bugünlere kadar geldik. Hala da devam ediyoruz.
Peki antrenörlükten önce ne yapıyordunuz?
Ben o zaman işletme okudum. İşletme mezunuyum. Onunla ilgili bir İstanbul'da bir ajansın bu Isparta, Burdur, bu bölge sorumluluğunu yapıyordum. Satış pazarlama ile ilgili o ajansın işlerini yapıyordum.
Mesela sonra... pardon.
Evet, tamam.
Mesela şimdi işletmeden önce de tabii bir karar süreci oldu. Karar süreci antrenörlük, hatta şöyle bir soru sorayım. Antrenörlükten önce hiç basketbol oynadınız mı? Yani bir basketbol geçmiş.
Evet, altyapıda. Tabii altyapıda oynadım işte ortaokul, lise. O işte altyapıda oynadım ortaokul, lise zamanlarında ama işte çok iyi bir oyuncu değildim. Yani bu işte bir kariyerim olmayacağını işte farkındaydım yani lisede oynarken. Artık benim için bir şeydi, bir nevi hobi oynuyordum. İşte orada arkadaşlarımla beraber vakit geçirmek, antrenman yapmak, en azından başka bir yerde vakit geçireceğimi orada onlarla beraber oynamak, vakit geçirmek, işte şampiyonluk olursa gruplara gitmek, eğlence, aktivite, o tarzda bir olaydı.
Yani hiç düşündünüz mü ben basketbolla ilgili bir şey yapayım diye? İşletmeye gitmeden önce tabii.
Ya, o zamanlar hiç aklımda yoktu. Yani üniversite okuduğum zaman da çünkü yani bu sporla alakalı olduğum için o zamanlar da arkadaşlarım diyorlardı bana işte beden eğitimi bölümünü oku, öğretmenliğe git falan. Benim hiç aklımda olmadığı için ben düşünmediğimi, gitmeyeceğimi, benim işte bu tarafta şey yapacağımı söylemiştim. Ama tabii sonra devamında hayat bizi bu tarafa itti.
Şimdi iki tane çocuğunuz var sizin.
Üç. Evet, şimdi üç bir tane. Bir aylıkta bir kızım var. Üç oldu.
Maşallah. Peki onların ne iş yapması, onların basketbolcu olmasını ya da bir antrenör olmasını ister misiniz?
Ya vallahi şimdi tam sporun içinde olduğum için, şimdi antrenör de olunca şimdi insanların bu yönde şeyi oluyor, işte benim çocuğum da sporcu olsun, inşallah iyi bir kariyeri olur, devam eder. Ama o konuda ben şimdi küçük yaşta işte spor yapması için onu yönlendireceğim. Ama illa bir basketbolcu ol, bir voleybolcu ol, sporcu ol diye bir baskı yapmayı düşünmüyorum. Yani kendi içinde varsa, yeteneği varsa bu yönde ilerler. Ama başka bir yönde yeteneği varsa da ne konuda yeteneği, ne yöne ilerlemek istiyorsa o yöne destek olacağım. Çünkü yapılan hatalardan biri de bu. Yani işte daha önce sporcu bir veli çocuğunun yeteneği yok. Yani yeteneği olmadı aşikar görülüyor ama işte onda ısrar etmenin, zorlamanın işte illa burada olsun, ben oldum o da olsun gibi şeyleri çok tasvip etmiyorum. Ne yönde şeyi varsa, yeteneği veya ilgisi varsa o yönde ilerlemesi daha makul bence.
Şimdi galiba yanınızda oğlunuz vardı, değil mi şu anda?
Evet, kızım var, oğlum
Ah,
var.
merhaba. Mesela onlar basketbolu seviyor mu? Hatta direkt onlara soralım isterseniz.
Bak, basketbolu seviyor musun diye soruyor abi sana.
Evet. Seviyor musun? İleride basketbolla ilgili bir şey yapmak ister misin?
Seviyorum.
İleride bir şey yapmak istiyor musun basketbolla ilgili? Evet. Şimdi ben ona da anlatıyorum böyle işte şimdi küçük yaştan başlayınca öncelikle yani benim önerdiğim genelde herkesin şey yaptığı işte koordinasyonunun gelişmesi için jimnastik veya yüzme yapması. Daha sonra devamında hangi branşa yönlenirse ona eğilimli oluyor. Tam hazır oluyor. O branşla adapte olması, ilerlemesi çok daha kolay oluyor birey için. Benim de şu anda onu yönlendirmem o şekilde.
Benimkinden de
Şimdi siz bir de şey demiştiniz, hani gel bana yardımcı ol diye bir antrenör, bir arkadaşınız sizi çağırmıştı galiba basketbol
evet, evet.
sahasına.
Aynen öyle. Hı.
Sonra o da askere gittiğinde siz tek başınıza
Ha.
kaldınız.
Aynen.
Mesela bu işte ben askere gidiyorum, sen bakacaksın dediler size, işte o dedi
Hı.
arkadaşınız
Evet.
size. Ondan sonra siz de anlamaya çalıştınız muhtemelen ilk önce, ne yapacağım, ne edeceğim diye. İlk o antrenmana gittiğinizde şey mi, bocaladınız mı? Yani acaba ben ne yapacağım diye böyle bir düşündünüz mü, yoksa zaten ben ne yapacağımı biliyorum, şunları şunları yapayım, hani şu antrenmanı çalıştıralım, bugünden şey yapalım mı diye aklınızda
Ya
bir şey var
şöyle
mıydı?
şimdi zaten beraber yaptırıyorduk antrenmanları. Yani o ben mesela antrenmanda ne yapacağım, ne yaptıracağım üstünde çok düşünmüyordum. Bu ayarlayıp geliyordu. Ben de onunla beraber gidiyordum. Arada ufak tefek yönlendirmelerim oluyordu. Yani ha ben mesela önceliğinde şunu düşünmüyordum. Antrenmana giderken ondan veya bir gün öncesinde, bir hafta öncesinde bu hafta antrenmanda ne yapacağız? Bugün antrenmanda, yarın antrenmanda ne yapılacak? Onunla ilgili bir kafa yormuyordum. Ama ondan sonra, o gittikten sonra artık onlarla ilgili birebir benim kafa yormam, çocuklarla birebir konuşmam, ilgilenmem, onları hazırlamam, şey yapmam tamamen hepsi benim üstüme kaldı. Onun tabii bir şeyi oldu. Bir ufak afallama, şaşırma dönemi.
Şu anda da Afyon'da antrenörlük yapıyorsunuz. Afyon Belediyesi.
Afyon BGL'de aynen. Aslında şu, ben şu anda Isparta'da oturuyorum. Geçen sene o macera da şöyle başladı. Kısaca onu da anlatayım. Ben Isparta'da antrenörlük yapıyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Aynı zamanda da özel Halıkent Spor Kulübü var. Orada antrenörlük yapıyorum. Geçen sene BGL takımına bir baş antrenör ve şeye A takıma da 6 maçlığını. Onların aslında yardımcı antrenörü var. Ama o anda belgesinin statüsü yetmiyor. Bir 6 hafta sonra sınava girecek ve muhtemelen geçeceğini düşündükleri için 6 haftalık kısa bir Süper Lig kariyeri de oldu. Benim için inanılmaz bir şeydi. Böyle bir iş teklifiyle geldiler. Böyle başladık. Ben gene Isparta'da oturuyorum. Oraya git gel yaparak antrenmanları, şeyleri de git gel. Bize 1,5-2 saatlik mesafede Afyon. Böyle başladı geçen sene Afyon serüveni.
Şimdi tabii A takımı, mesela ilk A takım maçına çıktığınız, Süper Lig pardon, Süper Lig maçına
Evet.
çıktığınızda ne hissettiniz?
Ya o bambaşka bir şeydi. Şimdi bir gün önce BGL'nin maçı vardı. Onları işte BGL'nin maçına çıktık. Buna hazırlandık. Ertesi gün şimdi genel menajer var. Onunla konuşuyoruz işte ne yapacağım, ne zaman geleceğim, ne edeceğim. Bende de çünkü aşırı bir heyecan var. Tamamen farklı bir ortam, farklı bir şey. Türk Telekom'laydı maç. İçerideki ilk maç. Ona hazırlandım. İşte 1,5 saat önce salonda olursun diye söyledi. Ona göre hazırlandım. Kıyafetlerimi işte verilen kıyafetler şeyleri giyindim gittim. Orada onun yanına gittim. İşte ne yapmam gerektiğini gene soruyorum. Şimdilik bir şey yok. Sonra yardımcı antrenörler geldi. Onlarla tanıştık. Oyuncular tek tek hazırlanıyor, çıkıyor sahaya. Onları takip ediyorum. Onlar beni yönlendiriyorlar. İşte şurada dur, şöyle yap, böyle yap falan filan. Daha sonra benim için o anda, yani o gün için en şaşkınlık, en heyecan verici şey, işte baş antrenör geldi, Can Hoca. Onunla tanıştık. Daha sonra Can Hoca zaten direkt şeyde geliyor, soyunma odasına, oyuncular geçeceğine yakın geldi. Oyuncular soyunma odasına girdi. Biz de geçtik. Orada işte 5 tane yabancı oyuncu var, 7 tane de Türk. Can Hoca bizimle konuştuktan sonra girdi. Herkese direkt konuşmaya İngilizce ile başladı ve İngilizce olarak devam etti. Şimdi o anda o ortama ilk defa girdiğim için öyle bir şeyi görünce bir an garipsedim. Şimdi 7 tane Türk oyuncu var, 5 tane yabancı var ama tamamen baştan en sona bütün konuşmalar, taktikler, herkese her şey, yani maçın içinde de bir oyuncuya Türk veya yabancı kızıp bir şey söylediğinde de, bir uyarıya bulunduğunda da artık her şey tamamen İngilizce. Hiç Türkçe bir şey yok, bir detay yok. Sadece yardımcı antrenörlerle kendi arasında bir şey konuşup bir şey sorduğunda orada bir Türkçe oluyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Bu anda bana çok şaşkınlık verici gelmişti. Ondan sonra öyle devam etti.
Anladım. Peki o anda tanıştınız dedi, tanıştım dediniz yardımcı antrenörlerle.
Evet.
Daha
Süper Lig takımının yardımcı antrenörleri, baş antrenörlerle hepsiyle. Yani genel menajerle daha önceden tanışmıştık. Onlarla o gün tanıştık. Maçtan 1 saat, 1,5 saat önce.
Demek ki sadece oyuncular değil, antrenörler de heyecanlı oluyormuş maç öncesi.
Evet, kesinlikle. Yani o heyecan, stres, yani o antrenörler de, baş antrenör de, yardımcı antrenörler de, neyine gideceği, o maçı yaşama, hepsi tamamen fazlasıyla var yani. İşin staff kısmında da.
Peki mesela çok heyecanlı olduğunuz bir maç üzerine konuşmak gerekirse, o maçı ele almamız gerekirse, diğer oyuncularınız da heyecanlanırsa sizin bir şekilde heyecanınızı yenmeniz gerekiyor ki diğer oyuncunun
Tabii.
heyecanını kırın. Siz kendi heyecanınızı nasıl yeniyorsunuz, nasıl kırıyorsunuz?
Ya kırma demeyeyim, ben de içimde çok heyecanlanıyorum. Mesela kendi birebir çalıştığım takımlarla antrenörlük yaptığım zaman söyleyeyim, maçın çok kritik anları oluyor. Mesela berabere son saniyelere giriyorsun veya bir sayı iki sayı geride giriyorsun. Orada artık senin sakin kalıp oyunculara da bunu böyle hissettirmen lazım. Heyecanımızı eğer orada anlattığım bir şey başarıldıysa, yani bir şey doğru yaptılarsa, onların mutluluğuna ben de destek olup şey yapıp heyecanımı gösterip, onun dışında kendimi bir şekilde telkinleyerek sakin kalıp onlara sakin yanımı gösteriyorum. Yani biz de heyecanlanırsak ondan gibi o anda panik olup onları kontrol etmede, yani onları sakin kalmaya yönlendirmede sıkıntı olabilir o zaman.
Şimdi Süper Lig maçına da çıktığınıza göre hem şu anda BGL ile de BGL'yi de yönettiğinize göre BGL Afyon
Evet.
takımını Türkiye basketboluna hakimsiniz. Yani hakimsiniz
Evet.
diyebiliriz. Sizce Türkiye'deki basketbol ne durumda? Yani Türkiye basketbolu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Ya Türkiye basketbolu şöyle söyleyebilirim. Altyapı çalışmalarında, orada oyuncu yetiştirmede, oyuncunun gelişimini sağlama açısından antrenörler, kulüpler bu konuda çok iyi. Çok iyi çalışanlar elinden geldiğince, yani imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen profesyonel çalışan, oyuncuyu iyi yetiştiren, gelişimini iyi sağlayan arkadaşlar, antrenörler, kulüpler var. Yani Türk basketbolundaki tek sıkıntı oyuncuların A takım, Süper Lig seviyesine sıçramada. Orada onların süre almasında. Şu anda mesela bu sene bir Beşiktaş örneği var. Bu Beşiktaş genç oyuncularla oynama kararı aldı. Çok iyi de parlayan oyuncular var. Mesela Şehmuz, Alperen. Bunlar mesela Beşiktaş bu cesareti gösterip bu kararı almasa, çocukları belki bu sene kimse tanımayacaktı. Banvit'te belki daha az süre alacaklardı. Belki TBL takımında devam edeceklerdi. Ha, biz daha önceden takip ettiğimiz için Şehmuz'u, Alperen'i biliyorduk. Ama belki onlar da A takıma yükselip Banvit'te bu kadar süre almayacaklardı. Belki TBL'de kalacaklardı. İşte bu arada sıkıntı var bizde. Onu çözersek Türk basketbolu çok iyi yere gelir. Mesela 2 sene önce Biz U18 Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık İspanya'yla. Şu anda Real Madrid'de süre alan Garuba var orada. Belki sen de takip ediyorsan biliyorsundur. Aynı bizde de Mustafa Kurtuldum vardı. En çok süre alan ve takımın en kilit oyuncularından biriydi. Mustafa Kurtuldum şu anda bir TBL takımına gitti. Yani ismini tam hatırlamıyorum. Yanlış söylemeyeyim. Orada çok az süreler alıyor. Çok oynamıyor. Garuba şu anda Real Madrid'de devam ediyor. U18 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra direkt A takımda yer aldı. Euroleague maçlarında da az da olsa süre almaya başladı. Süre alıyordu. Bu sene de süresi bir tık daha arttı. Devam ediyor. Biz bunu yapamıyoruz mesela. Mustafa Kurtuldum hiç süre almadı mesela Efes'te. A takım seviyesinde geçen sene.
Peki sizce altyapılarda bir sorun var mı yani? Yetiştirme bakımından isterseniz orayı söyleyebilirsiniz. Ben daha çok şeyi soruyorum. Maçlar ya da verilen kararlar. Bir ara şey vardı. Sadece bir kişi yani birebir oynuyorduk.
Evet.
Bir birebir oynarken bütün kişiler yana çekiliyordu. Yardım savunması yoktu. Evet.
Evet. O şimdi şöyle, yani aslında o Necati Güler döneminde alınmış bir karardı. Onun altyapı direktörüyken, yani onun düşünce hayata geçirmek istediği tamamen farklı bir şeydi. Ama işte oradaki olay şu, tamamen başarı demeyeyim de kazanma odaklı antrenörler. Yani şimdi o sene bunun örneklerini, videolarını çok izledik. Mesela bizim burada bir bayan takımı var. Bayan takımını çalıştıran antrenör arkadaş. O sene bayanlarda şampiyon olan Mersin takımı vardı. Bir tane kızla, yani dört tane oyuncunun mesela hücum sahasına geçtiğinde orta saha çizgisinin köşesine dört oyuncunun oraya çekilip beklemesi, bir oyuncunun birebir oynaması. Biz bunu ilk defa gruba gittiğimiz zaman orada gördük. İl içinde çünkü böyle bir şey hiç düşünmedik. Biz yani başarı odaklı veya kazanma odaklı değiliz. Oyuncu kazanma odaklı. Eğer ben oyuncularım iyiyse bu oyuncuların hepsinden verim almam önemli. Bir oyuncu maçta 70 sayı atılacak. Bu 70 sayının 60 sayısını bir oyuncu atacak. 10 sayısını da mecburiyetten diğer oyuncular atacak. Bu doğru bir şey ve iyi bir şey değil. Yani bu sadece günü kurtarıyorsun. Geleceğe dönük bir şey değil. Altyapımızda bu sıkıntı var. Yani mesela bu yıl Zoom yayınları çok oldu antrenörlerle. Bu pandemi dönemiyle eve kapanınca antrenörlerin genel yaptığı Zoom eğitimleri antrenörler arasında bu tanınmış büyük antrenörlerin yaptığı orada da konuştuğumuz bir şeydi. Mesela şunu bir kere sordum ben Necati Güler'in de olduğu bir yayında işte mesela altyapıda işte alan savunmasının, zon savunmasının yasaklanması daha önce de denendi. İlla şeye dönüyor antrenörler. Bunu nasıl çözeriz? Nasıl yaparız? Yani bunun kendiliğinden mesela bizim oyun içinde şimdi Euroleague seviyesinde, Süper Lig seviyesinde sen de izliyorsundur, görüyorsundur. Antrenörler sadece mesela belirli anda rakibi işte şaşırtmak için veya ona bir anlık sayı bulmasını engellemek için alan savunmasına dönüyor. Genelde oyuncuların direkt alıştığı, bildiği, devam ettiği adam adama savunma. Altyapıda da bunun olması lazım. Ama tam tersini görüyoruz. İşte daha çok alan savunması. Onun kazanmaya odaklı olduğu için işin kolay, en kolay öğrenebilecek ne? Alan savunması. Ve bunun üstünden kazanmak daha kolay. Oyuncuya bunu öğretmek, ekstra bir şey yapmasını beklemek daha zor. Bu yönden devam ediyor. Yani bunların önüne geçmesi lazım. Bu da antrenörlerin mantalitesinin değişmesiyle, herkesin kendini geliştirmeye çaba vermesiyle, doğruyu öğrenmek istemesiyle, sadece başarı odaklı değil de yani oyuncuyu geliştirme, oyuncuyu kazanma, bunun devamında da başarının geleceğini anlama odaklı çalışmaya geçilirse olur. Ha, bu da olması şu anda zor görünüyor bizde. Yani çoğu çalışan o günü kurtarma ve o günlük başarı üstünden gidiyor. Bunun için bir takım kıstasların gelmesi gerekiyor. Bununla ilgili de ben bir kendi çapımda bir Avrupa Birliği projesi hazırlıyorum. İşte şimdi mesela Litvanya, İspanya, Slovenya Özellikle mesela Letonya, Slovenya, bize göre nüfusu çok azalan ülkeler. Ama basketbolda bir ekolleri var. Sırbistan, desek basketbolda da yani şu anda futbolda yok ama işte atletizmde mesela devşirme sporcularla ilerliyoruz. Devşirme sporcu alıyoruz. 80 milyonluk ülkenin içinde bunların olmaması lazım. Bize göre nüfusun bizim onda birimiz veya %10'umuz, %20'miz nüfusu olan ülkeler basketbolda bir ekolleri var ve sadece kendi sporcularıyla oynuyor. Euroleague'de de öyle. Şimdi Euroleague'de istatistikleri ara ara sıralıyorlar. Oynayan Türk oyuncuların aldığı süreler, yani şeyler çok kısıtlı. Mesela sorumluluk alan bir Türk oyuncumuz yok. Takımında onu başarıya götüren veya Euroleague'de transfer yapmış bir Türk oyuncusu yok. Bunlar
Evet.
bizim için mesela çok olumsuz şeyler. Bunların üstüne gidip bunlarla ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Bu yüzden bir proje hazırlıyorum. Bir işte Litvanya, Sırbistan, İspanya, Slovenya bu ülkeler altyapılarda ne gibi çalışmalar yapıyorlar? Oyuncular nasıl hazırlanıyor? Üst yapıya çıkışları nasıl? Üst yapıyla entegreleri nasıl? Nasıl ilerliyorlar? Bunlarla ilgili bir çalışma yapıp eğer başarabilirsem, bu projeyi gerçekleştirebilirsem daha devamında da işte bizdeki eksikler ne? Onları bir entegre edip doğru yolu bulmaya ilerlemek. Bunu da işte tüm Türkiye'deki antrenörlere sunulmasını sağlayıp ilerlemek. Onunla ilgili bir çalışma yapıyorum. İnşallah gerçekleştirebilirim. Bir faydası da olur.
Umarım. Futbol demiştiniz bu arada. Ben sizin Instagram hesabınıza baktığımda futbola ilgili olduğunuzu gördüm.
Evet.
Öncelikle şunu sormak isterim. Eğer tabii cevaplayabilirseniz. Futbolda
Tabii.
hangi takımı tutuyorsunuz? Yani genel bir takım tutuyor musunuz yoksa futbol, basketbol ayrı mı?
Yani şimdi futbolda Galatasaray'ı tutuyorum. O çocukluktan beri gelen bir sevgi, aşk diyeyim. Basketbolda da takip ediyorum Galatasaray'ı. Ama basketbolda yani illa Galatasaray diye bir şeyim yok. Hepsini elimden geldiğince işte Efes'i, Fenerbahçe'yi, Banvit'i, Beşiktaş'ı hepsini takip ediyorum. Maçlarını izliyorum. Bir o anda bir programım veya bir sıkıntım yoksa orada hepsini takip ediyorum.
Şimdi aslında birçok kondisyoner, birçok koç da tam tersini söylüyor. Ben futbolla basketbolun arasındaki ortak özelliği soracağım size ama o daha demin söylediğim isimler yani kondisyoner ve antrenörler hep der ki futbolla basketbolun çalıştırdığı kaslar ayrı yani yüzmeyle basketbol gibi. Ayrı kasları çalıştırıyor derler. Siz buna katılıyor musunuz yani futbol ve basketbol ayrı kasları mı çalıştırıyor?
Yani şimdi kondisyonel olarak çalıştığın zaman mesela baktığımız zaman futbolcuların işte boy ortalamasının mesela uzun olması bizim basketbola göre çok bir şey değil, kıstas değil. Yani mesela bizde şimdi şuna da çok katılmıyorum da işte mesela 1,60'lık bir adam uzamayacak. Bundan basketbolcu olmaz deniyor. Ama futbolda böyle bir kıstas yok. 1,50 de olsa eğer o işte yeteneği varsa ilerliyor. Şimdi mesela biz de diyoruz işte 1,60'lık veya 1,70'lik adam basketbolcu olamaz ama bir Bobby Dixon gibi bir adamı getiriyoruz. Bir yeteneği de var. Devşirme olarak alıp Türk milli takımında da oynatıyoruz. Kullanılan sözlere göre tezat bir durum. Yani bence işin yetenek kısmı daha önemli. Ha, çalıştırdığı kas grupları farklı. Şimdi kondisyonerler genellikle işte kas gruplarına göre fizyolojik olarak çalıştıkları için, o yönden baktıkları için doğru. Yani şimdi yüzmede bütün kas grupları çalışıyor. Basketbolda da işte ayak, kol kasları, vücut çoğu kas grupları çalıştığı için birbirine benziyor. O yönden bakıldığı zaman ayrı. Birbirinden farklı. Benim şimdi yani futbol olan sevgim, ilgim, takip ediyorum. Yani Türkiye'de de genel olarak bu ilgi yoğun. Kulüpler bazında yani işte A takım Süper Lig'deki kulüpler haricinde baktığımız zaman basketbola ilgi, alaka, verilen destek futbola göre bir tık daha altta. Ama Türkiye'de işte birinci futbol, ikinci sırada basketbol geliyor. Ona verilen maddi destekler de mesela arada çok büyük uçurumlar var. Basketbolu o destekleri göremiyoruz mesela. Bu konuda aradaki farklılıklar şeyler bunlar.
Şimdi sorumuza gelecek olursak, sizce futbolla basketbolun arasındaki ortak özellikler nelerdir?
Ya ortak özellik olarak şimdi düşünüyorum da yani ikisinin de işte mesela şöyle yoğun çalışma ve üst düzey bir profesyonellik istediği. Ya tabii bu şimdi sadece sen futboldan sorduğun için öyle söyleyeyim. Mesela şimdi daha sonra diyenler için işte voleybolda ne bileyim handbolda öyle bir şey yok mu diye şimdi bu sorduğun için. Ama üst düzey çalışma, özveri ve aşırı bir disiplin istiyor ikisi de. Eğer başarıyı elde etmek istiyorsak, yukarıya sıçramak istiyorsak hem popüler sporlar olduğu için, arada sivrilmek için, iyi olduğunu göstermek için hem profesyonel yaşamak. Yani her yönüyle bu işe tam manasıyla profesyonel bakmak, profesyonel düşünmek, her yönden yaşamını ona göre programlamak. Yani o artık hayattaki bir öncelik oluyor. Bu iki branşta onu gerektiriyor bence.
Şimdi yine basketboldan devam edeceğiz.
Hı.
Sizin bir koç olarak aslında bu soru her koça sorduğum bir soru. Bu iki tane özel soru bu Basket Talk
Hı.
serisinin. İşte birinci sezondan. Bu arada bu ikinci sezon ilk bölümünün konusunuz siz. Bunu
Biliyorum, takip ettim, podcastlerin de çoğunu dinledim.
öyle mi? Çok sevindim.
Tabii.
Teşekkürler. Bu
Rica
soruyu,
ederim, ne
o
demek?
zaman bu soruya aşinasınızdır. En verimli
Hı.
gördüğünüz hücum seti hangisi diye bir soru.
Hı. Evet. Yani ben şöyle bir sete kanalize olmayayım da, şimdi mesela az önce de anlattım ya altyapıdaki sorun, işte mesela karşılaştığımız işte sürekli zon savunmalar şeyler. Şimdi sürekli onunla karşılaştığımız için ben mesela hücum setlerimi hazırlarken, mesela şimdi burada il içinde oynadığımız zaman rakibe göre, rakiplerime göre, onlara göre, mesela onlar nasıl savunma yapıyor, ben nasıl bir hücum yaparsam onları yenebilirim. Burada genelde karşılaştığımız rakipler alan savunması yaptığı için ona göre hücum setleri oluyor. Ama kendi özümde sevdiğim, mesela A takımda işte antrenörlük yaptığımız zaman orada da uygulattığımız hücum setlerini sorarsan, içinde daha çok penetrelerin, yani direkt bir sete özümsemeyeyim de, penetrelerin, katların olduğu, screenlerin geldiği, yani mümkün olduğunca hareketli, herkesin, 5 oyuncunun da içinde olduğu, topun herkesin eline değdiği, daha çok rakibi şey yapacağımız, soru işaretine sürükleyeceğimiz, rakibi zorlayacağımız setleri daha çok seviyorum.
Peki sizin en verimli gördüğünüz savunma seti hangisi?
Savunma, adam adama savunmanın değişmeli adam adama savunma. Ben öyle yani adam adama savunmayı ve bunun da şey, mümkün olduğunca hareketli, değişmelerin aktif olduğu, yani tüm oyuncuların hareketli olduğu savunma sistemini daha çok seviyorum.
Teşekkürler. Şimdi bu sorunuzu çocuklarınız da dinlemiş olacak aynı zamanda. O zaman
Hı,
onlara
evet.
göre de bir soru soralım.
Olur, tabii.
Basketbolcu olmak isteyenlere bunu muhtemelen açıklamışsınızdır çocuklarınıza. Çünkü ileride basketbolcu ya da antrenör
Hı.
olmasını istiyorsanız bir de siz bir
Evet.
antrenör olarak bunu daha detaylı bir
Hı.
şekilde de açıklamış olabilirsiniz.
Evet.
Basketbolcu olmak isteyenlere genel olarak bütün yaş gruplarındaki basketbol severlere neler önerirsiniz? Basketbolcu olmak isteyen basketbol severlere.
Ya benim önerim, basketbolcu olmak istiyorlarsa, yani özünde, yani şuradan başlayalım. Veliler çocuklarının sporcu olmalarını istiyorlarsa, 5 yaşlarında, 6 yaşlarında, yani bu işin programlaması çok küçük yaşlardan başlıyor. Yani bunun en iyi programlayan ülke şu anda Amerika. Ardından da şu anda Çin, İspanya o işi programladı. 5-6 yaşlarında çocuklarını jimnastik ve yüzmeye yönlendirmeleri. Daha sonra bu tüm vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştığı için çocukların koordinasyonları gelişiyor ve devamında basketbola adapte olmaları daha kolay oluyor. Bu adaptasyondan sonra da onları önereceğim, çocukların yani haftalık antrenmanları dışında bireysel çalışmalar da yapmaları kesinlikle. Yani birebir çalışmaları, topla ellerinden geldiğince, mümkün olduğunca fazla haşır neşir olmaları, işte sokakta semt sahalarında oynamaları, onu salonda mesela salonu boş bulduklarında antrenman öncesinde, antrenman sonrasında antrenman yapmaları, bireysel antrenman yapmaları, koçlarını en dikkatli şekilde yani mümkün olduğunca pür dikkat dinlemeleri, ondan istediklerini yani her şeyi elinden geldiğince fazlasını yapmaya çalışmaları, ona konsantre olmaları. Bu çok önemli. Şimdi altyapıda oyuncularda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani mesela dinliyorlar ama yapılmak istenen yani tam manasıyla yapma değil de yaptım gibi olmasını. Buna kaytaran oyuncu çok oluyor. Tabii bu oyuncular da biraz daha geride kalıyor. Mesela yetenekli oyuncularda da ben nasıl olsa bunu yapabilirim, yapıyorum gibi psikolojiye girmeden her zaman daha iyisin, daha iyisini. Her zaman kendilerini zorlamalı, en iyisini yapmaya çalışmaları. Bunlar çok önemli bence.
Peki şimdi bu var mıdır tam bilemiyorum, onu da kestiremiyorum. Yani küçükken ben antrenör olacağım diyen bir basketbolcu ya da basketbol oynayan ya da basketbol seven biri var mıdır? Çok bir fikrim yok ama yine de sorayım bunu. Antrenör olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Yani
Ya bu, pardon sözünü kestim.
ab
Sen
yok
sözünü
pardon.
tamamla.
Yok şey yapabilirsiniz.
Tamam. Ya şu şöyle oluyor. Şimdi mesela koçlarını çok seven, yani onlara bağlanan oyuncular oluyor. Özellikle kız sporcularda bu bir tık daha fazla oluyor. Erkek sporcularda da oluyor. İşte o hocalarını artık bir rol model olarak alıyorlar. Bundan sonra devamında ben işte sizin gibi hoca olacağım, ben de antrenör olacağım diyen gelen sporcularımız oluyor. Ha, bu işte 10 sporcu içinde bir tane, iki tane çıkabiliyor. Olmuyor değil ama tabii sayısı çok az. Bu ileride daha sonra öngörüleri de değişebiliyor. Yani onlara önerim, yani küçük yaşta veya daha ileride bu kararı alıyorlarsa kendilerini her zaman geliştirmeleri, gelişime açık olmaları, sürekli yani bir takip etmeleri, araştırmaları, yani yabancı dil öğrenmeleri hepsi çok önemli. Ve yani bizim ülkemizde çok olmayan bir şey mesela eleştiriye açık olmaları. Bu çok önemli. Yani bizim ülkemizde bu çok kısıtlı. Yani birileri tarafından eleştirilmeleri insanlar çok sevmiyorlar. Bu her sektörde var. Yeri geldiği zaman oyuncumuzun eleştirisine de açık olacağız. Oyuncumuz da bize fikir verebilecek. Bu olabilir yani. O anda bizim görmediğimiz bir şey olabilir. Veya bir son saniye hücumudur. Oyuncu o anda kendini çok iyi hissediyordur. Sorumluluk almak istiyordur. Biz başka bir şeyine vermek istiyordur. O gelip diyebilir. Veya koç işte bak sen şu seti oynatıyorsun ama onlar şurasını şöyle çözdüler. Biz şöyle yapalım gibi. Yani her şeye açık olmalılar. Eleştirilmeye, gelişime. Bunlar çok önemli bence. Gelişim çok önemli. Sürekli araştırmak, üstüne koymak, birileriyle konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak, birilerini takip etmek. Bunların hepsi çok önemli bence.
Teşekkürler. Şimdi tabii antrenörler, siz antrenörler iki tane şey sunacağım, seçenek sunacağım. İkisinden biri üzerine konuşabilirsiniz ya da birini seçebilirsiniz. Onu siz karar verin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi biri şey antrenmanda çok bağıran ve yani maçta yapmaları gereken şeyleri antrenmanda anlatıp antrenmanda yapamayınca onlara çok bağıran bir koç daha mı iyidir? Yoksa antrenmanda yapmalarını anlatıp yine maçlarda ne yapmalarını anlatıp maçlarda bağıran koç mu daha iyidir? Yani
Anladım.
antrenmanda bağıran mı, maçta bağıran mı? Ama maça hazırlıkta antrenmanda bağıran mı?
Ya şimdi bağırmayla ilgili şöyle diyeyim. Yani sürekli bağırmanın bir şey yok. Ben o konuya hiç taraftar değilim. Zaten yeri geldiği zaman mesela oyuncuların o antrenmanda o anki verimleri çok düşük. Konsantrasyonları çok düşük. Bu maç içinde de olabilir aynı şekilde. Onları kendilerine getirmek için ve tekrar antrenmanın içine sokmak için. kendilerine getirmek için, maçın içinde de o anki konsantrasyonlarını artırmak için bu yapılabilir. Ama sürekli bağırmak, sürekli bağırmak, kızmak, bir şey söylemek, bu benim çok uyguladığım ve taraftar olduğum bir şey değil. Ha, bunu isteyen, bundan hoşlanan oyuncular, veliler olabiliyor. Bununla da karşılaştım. Mesela bir gün benim de o gün yani böyle çocukların psikolojisinin düşük olduğunu gördüğüm ve antrenmanın başından sonuna bağırdığım bir antrenman oldu. Yani normalde çok tarzım değildir. Antrenman sonunda velinin biri geldi. Hocam işte çok güzel. Bugünkü antrenman çok iyiydi. Hep böyle olsun. Böyle gitsin. Yani onun şey olduğunu sanıyor. Yani doğru bir şey olduğunu ve bu iyi bir şey. Böyle olması lazım. Ha, bu niye geliyor? Kendi küçüklüğünde, gençliğinde, dersinde veya spor yaptığı dönemde öyle gördüğü için. Ondan dolayı.
Teşekkürler. Şimdi siz bir antrenör olarak antrenmanlarda en çok neye sinirlersiniz? Yani aslında söylemiştiniz ben çok sinirlenmem, çok bağırmam. Bağıranlara da çok karşıyım ama daha demin de anlattığınız gibi bazı veliler seviyor ama tabii bir sinirlendiğiniz kırmızı nokta diye söylediğimiz kırmızı noktanızı aşınca da sizi çok sinirlendiren bazı olaylar olabilir. Mesela antrenmanlarda size en çok ne sinirlendirir? Bu kırmızı noktayı en çok ne geçer, aşar?
Şu yani oyuncunun ciddiyetsiz olması. Mesela ben bir şey anlatırken başka bir şeyle ilgilenmesi. Çünkü bizim anlattığımız şeyler onlar için hep önemli şeyler. Yapmasını istediğimiz şeyler. Onda işte konsantrasyonu dağılmış başka bir şeyle ilgileniyorsa ve başka bir arkadaşının da konsantrasyonunu dağıtıyorsa bu hiç hoşlanmadığım bir şey. Mesela maçta kenarda o anda maç oynanıyor, şey oluyor. Başka bir şeylerle ilgilenmeye, başka bir şeyle uğraşıyorsa bu hiç sevmediğim bir şeydir. Bunu hiç istemem ve yani daha önceden de anlatırım oyuncularıma. Hiç hoşnut olmadığım bir şeydir. Çok güzelim. Yani antrenman içinde de yani anlık kızdığım şey mesela gösterdiğimiz bir diriliği veya bir hareketi onlara en ufak detayına kadar anlatırım. Bak bunu şöyle yapmanız lazım. Karşınızda bir oyuncu yani o anda bir bunu huni ile veya bir slalom çubuğuyla veya bir başka bir o anda materyalle yapıyorsak onu bir oyuncu gibi görüp bir drill yaptığımızda elinden geldiğince inandırıcı yapması yani karşısında bir oyuncu olduğunu hayal edip onu aldatmaya yönelik yapmasını, onu nasıl geçebileceğini düşünüp ona göre yapması. Buna konsantre olmayıp yani bunu yapmadığı zaman hareketi biraz daha lakayt yaptıkları zaman buna çok sinirlenip anlık bağırıp uyarıyorum. Bunlar
Teşekkürler.
oluyor yani.
Şimdi diyelim ki pardon bir oyuncu Afyon'da oturuyor. BGL oyuncusu diyebiliriz. Afyon'da oturuyor ve bir takımda oynuyor Afyon'da. Başka BGL takımı var mı bilmiyorum. Afyon'da var
Tek
mı?
takım var.
Ha,
Tek
tek
takım
takım.
var diye
O zaman Afyon'a gelecek İstanbul'dan atıyorum işte Işık Koleji'nden, Işık Koleji'nin Işık okullarının BGL takımında oynayan biri Afyon'a geliyor belli nedenlerden dolayı ve basketbola devam etmek istiyor. Yani sizin bulunduğunuz takıma gelmek istiyor. Siz o oyuncuyu neye göre alırsınız? Yani bir kriterleriniz var mı?
Ya tabii ki zaten geldiğinde öncelikle şunu sorarım. Yani kendi kulübünden izin aldı mı? İşte oradaki antrenörlerinin, kulüp sorumlularının, yetkililerinin bilgisi var mı? Bilgisi dahilinde olan bir şey mi? Bu çünkü bizim için çok önemli bir şey. Bir etik kural diyeyim yani bir kıstas. Onların onayı olmadan gelmesi şey değil. Daha sonra da işte onların onayını aldığını öğrenirsem zaten hocasıyla bir fikir alışverişine geçerim. Karakter olarak nasıl biri olduğunu öncelikle onu sorarım. Çünkü bu çok önemli. Şimdi biz bir takım oluşturuyoruz, bir araya getiriyoruz. Bunların takım olmasını istiyoruz. Karakterleri de çok önemli. Bunda bir sıkıntı olan oyuncu bu sefer takımın kimyasını bozduğu zaman ne kadar yetenekli, ne kadar iyi bir takım oluşturmuş olursanız olun bu aradaki bir kişi çok yetenekli yani sana maç kazandıracak bir oyuncu da olabilir ama takımın kimyasını tamamen bozuyor. Çünkü bu yaşadığımız bir şey daha önce. Böyle bir çok ekstra yetenekli bir oyuncu bize faydası olacağını düşündük. bu karakteriyle ilgili de o çok fazla sorgulamadık. O anlık bir sıkıntı görmedik. Takımı aldık. Daha sonra bir sene sonra yani bize başarı elde edebilecek, derece elde edebilecek bir takım varken ortada takım diye bir şey kalmadı. Takım dağıldı. Yani öncelikle karakter çok önemli. Daha sonra devamında da yeteneği ve bizim takımımıza bir şey katabilecek mi, katamayacak mı? Bunlara bakıp ona göre karar veriyoruz.
Teşekkürler. Şimdi son sorumuza geldik. Bu son soru da basketbol dışında bir soru olacak. Daha öncesinde aslında basketbol dışına çıkmıştık bir kere, futbolla ilgili bir soru gelmişti. O zaman basketbol dışına çıkmıştık. Ama son olarak bu sefer hobilerle ilgili bir şey sormak istedim. Yani futbol dışında ne gibi aktivitelerle vakit geçirirsiniz? Yani basketbol olmadığı zamanlarda ve futbolda maçı yok dediğimiz zamanlarda başka ne gibi
Yani
aktiviteler yaparsınız?
şöyle, şimdi çocuklarımla vakit geçiriyorum. Onlarla işte oynuyoruz, eğleniyoruz, dolaşıyoruz, bir yerlere gidiyoruz. Onun dışında da teknolojiye aşırı bir merakım var. Teknolojiyle ilgili işte yeni ne var, neler çıkıyor, neler oluyor, teknoloji nereye gidiyor, yani her yönüyle. Yani yapay zekaya kadar şu anda çıkan işte o köpek robotlara şeylere kadar en aşağıda bir telefona kadar yeni bir çıkan Jimble'a kadar her şeyi A'dan Z'ye onları takip edip onlarla ilgili videolar izliyorum, yorumları takip ediyorum, tartışmalara katılıyorum. Onları takip ediyorum. Onunla çok daha çok vaktim geçiyor. İşte onların dışında da vakit kalırsa çocuklardan ve bu teknoloji takibinin dışında film ve dizi izlemek böyle geçiyor yani.
Mesela en son hangi filmi ya da diziyi izlediniz?
Yani şimdi en son dizi şey izledim. Atiye'yi. Türk. Yabancı olarak da neydi adı? Queen Gambit'i
Aa.
izledim. Evet, film olarak da şey bugün Zodiac diye bir film var. 2007 yapımı mıydı? 2004 müydü? Biraz daha eski bir film. Böyle esrarengiz yani sonu sürekli düşündürücü olan seni içinde farklı yönlere sevk eden filmleri çok seviyorum. O tür filmler izlemeye çalışıyorum elimden geldiğince.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bölümümüzün sonuna geldik.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Bana da yayınlarında yer verdiğin için ben de çok teşekkür ederim.
Teşekkürler. Tekrardan bu güzel cevaplarınız için teşekkür ederim. Görüşmek üzere başka yayınlarda.
Rica ederim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Basket Talks'un bu bölümünde Afyon Belediyesi BGL takımının antrenörü Tursan Yolcu konuğumdu. Daha fazlası için basketdogs.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarını da kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.